Ayrım 7. Sonsuz Düzen. Isabel Allende. Sayfa 89. Peşimde Oliver'la ağaçları aranarak soluk soluğa, yokuş yukarı koşarak tepeye tırmanıyorum. Dallar bacaklarıma dolanıyor, düşüp dizimi patlatıyorum. Bok diye bağırıyorum, bok. Ve bırakıyorum köpek kanı yalasın diye. Neredeyse hiç görmüyorum bastığım yeri ama her zaman saklandığım yemyeşil sığınağıma doğru koşmaya devam ediyorum. Yolumu bulmam için ağaç gövdelerindeki işaretleri görmeme gerek yok. Oraya o kadar çok gittim ki gözüm kapalı bile bulabilirim. Her okaliptus ağacını, her böğürtlen çalısını, her kayayı tanıyorum. Bir dalı kaldırıyorum, sığınağın girişi görünüyor. Koca koca dikenli bir çalının altında dar bir tünel, bir tilki ineği olsa gerek. Tam bedenimin sığacağı kadar. Dirseklerimin üzerinde sürünerek dikkatle kayar ve yüzümü kollarımın arasına alarak dönemeci iyi hesaplayabilirsem takılmadan geçebiliyorum. Dışarıda Oliver kendisini çağırmamı bekliyor. Her zamanki yöntemimizi biliyor. Hafta içinde yağmur yağmış, zemin yumuşak, hava soğuk ama saatlerden beri bütün bedenim alev alev yanıyor. Sabahleyin okuldaki süpürge odasında olanlardan biri her yanımı saran bir ateş bu. Eminim hiç bitmeyecek. Arkamdan bir şey beni yakalıyor ve ağzımdan bir çığlık çıkıyor. Dalların yeleğime takılan dikenleriymiş sadece. Martinez de beni böyle yakalamıştı arkamdan. Bıçağın ucunu hala boynumda hissediyorum ama galiba artık kanım akmıyor. Kımıldarsan gebertirim seni. Siktirici pis gringo. Ve kendimi savunamadım. Tek yapabildiğim ağlamak ve bana o işi yaparken ona sövmek olmuştu. Hadi git, Miss June'a anlat da hemen oracıkta ablanın suratını delik deşik edeyim. Sana da ne yaparım bilirsin, demişti bana daha sonra. Bir yandan da pantolonunu çekiyordu. Gülerek çekip gitti. Ötekiler öğrenirlerse anam ağlar, ömrümün sonuna kadar ibne derler bana. Hiç kimse asla öğrenmemeli. Ya Martinez anlatırsa? Onu gebertmek istiyorum. Ellerim, üstüm, başım, yüzüm çamur içerisinde. Annem deliye dönecek. Aklıma bir mazeret gelse iyi olacak. Bana araba çarptı ya da yine çetenin eline düştüm. Ama o sırada hiçbir yalan uydurmama gerek olmadığını hatırlıyorum. Çünkü nasıl olsa öleceğim ve cesedimi bulduklarında üzerimdeki kire aldırmayacak ya da öyle olacağını umuyorum. Büyük bir umutsuzluğa kapılacak. Kötülüklerimi düşünmeyecek, sadece iyi yanlarımı düşünecek. Bulaşıkları yıkadığımı ve ayakkabı boyayarak kazandığım paranın hemen hemen tamamını ona verdiğimi, iyi bir evlat olduğumun farkına varacak, sonunda ve bana karşı daha sevecen olmadığına pişman olacak, beni rahibelere ve çiftçilere vermek istediğine de, kahvaltıda bana bir kez olsun yumurta yapmadığına da, üstelik bu o kadar zor bir şey de değil, Dona Inmaculada gözü kapalı yapıyor bu işi. Bir geri zekalı bile bilir yumurta kırmayı, pişmanlık duyacak. Ama artık çok geç olacak. Çünkü ben ölmüş olacağım. Okulda bir tören düzenlenecek. Denizde boğulan Zarate'ye yaptıkları gibi benim için saygı duruşunda bulunacaklar. Benim en iyi sınıf arkadaşları olduğumu ve beni iyi bir geleceğin beklemekte olduğunu söyleyecekler. Öğrencileri sıraya sokup alnımdan öpmeleri için tabutumun önünden geçirecekler. Daha küçükler, ağlayacaklar. Kızlar da eminim düşüp bayılacaklar. Kadınlar kan görmeye dayanamazlar. Carmen dışında hepsi çığlıklar atacaklar. Bir tek o iğrenmeden kucaklayacak cesedimi. İnşallah cenazede Miss June'un aklına esmez ona yazdığım mektubu okumak. Vay anasına! Neden yaptım bunu sanki? Bir daha yüzüne bakamayacağım. Öyle şeker şey ki tıpkı peri kızına benziyor. Ya da sinema artistine. Sınıftayken aklıma gelen şeyleri bir bilse, o orada önde durup tahtada toplamaları açıklar. Ben de sıramda oturmuş alık alık ona bakarken, aklım bir karış havada onun yanındayken kim sayıları düşünebilir ki? Örneğin bana, ödevlerine yardım edeceğim Greg. Çünkü notların bir felaket dediğini düşünüyorum. Bunun üzerine dersten sonra ben sınıfta kalıyorum, ötekiler gidiyorlar ve binada yalnız kalıyoruz. Ben daha ona bir şey söylemeden deli gibi oluyor ve yere uzanıyor. Ben de onun bacaklarının arasında çişimi yapıyorum. Aklıma gelen bu aptallıkları ömrüm boyunca itiraf edemem pedere. Asla. Ben dejenerenin alçağın biriyim. Miss June'a o veda mektubunu yazmak olacak iş mi? İyice geri zekalı olmak gerek. Neyse, hiç değilse onu yeniden görmenin utancına katlanmak zorunda kalmayacağım. Onu okuduğunda ben tamamen ölmüş olacağım. Ya Carmen? Zavallı Carmen. Öleceğim için üzüldüğüm tek şey onu bir daha göremeyeceğim. Martinez'in bana yaptığını bir bilse, benimle birlikte ölmek için buraya gelirdi ama bunu hiç kimseye söyleyemem. Hele ona, hiç. Ömrüm boyunca başıma gelen en kötü şeydi bu. O alçak Martinez'in bana yaptığı en büyük kötülüktü. İlk Kudas ayinindekinden bile beter bir şeydi. Kutsanmış ekmeği yuttuğumda yıldırım çarpsın da dosdoğru cehenneme gideyim diye tam komünyondan önce beni bir parça ekmek yemeye zorlamıştı. Ama bir şey olmadı bana. Hiçbir şey hissetmedim çünkü günah bana ait değildi, onundu. Ve şeytanın kazanında kaynayacak olan da oydu, ben değildim. Beni günaha soktuğu için. Adem'le Havva'nın başına geleni anlatırken peder Lara Guibel'in bize açıkladığı gibi bu, günahın kendisinden daha vahim bir şeydi. O gün 500 kez bir daha Tanrı'ya sövmeyeceğim diye yazmak zorunda kalmıştım. Çünkü rahibe dedim ki, madem ki nasıl olsa Adem'in onu yiyeceğini bile bile o elmayı cennet bahçesine koydu, asıl günah Tanrı'nındır. Bu insanı günaha sokmak değilse nedir? Martinez'in beni cimnastikhanede soyup giysilerimi saklamasından da beter bir şey. Temizlikçi kadın gelip de bana yardım etmeseydi bütün geceyi duşta geçirecektim ve ertesi gün bütün okul beni dal taşak meydanda görecekti. Beni tuvalette Ernestina Pereda ile doktorculuk oynarken gördüğünü avluda bağıra bağıra söylemesinden bile kötüydü bu yaptığı. Ondan nefret ediyorum. Bütün kalbimle ondan nefret ediyorum. İnşallah ölür. Ama hastalıktan filan değil. Biri onu gebertsin ama önce çükünü kessin de o pezevenk Martinez bana bütün yaptıklarının cezasını çeksin. Ondan nefret ediyorum. Ondan nefret ediyorum. Artık sığınağımdayım. Oliver'a ıslık çalıyorum ve onun tünelde sürüne sürüne ilerlediğini duyuyorum. Onu kucaklıyorum, dili dışarıda, soluyarak hareketsiz kalıyor. Bal rengi gözleriyle bana bakıyor ve anlıyor. Benim bütün sırlarımı bilen tek varlık o. Oliver oldukça çirkin bir köpek. Judy ondan nefret eder. Birçok cinsin karışımı, beyzbol sopası gibi kalın ve upuzun bir kuyruğu olmuş. Üstelik kötü huylu. Giysileri yer, öteki köpeklerin kakaları içinde yuvarlanır, sonra da yataklara girer. Boğuşmaya bayılır ve bazen her yanı ısırık içinde gelir ama sıcacıktır. Pisliklerin içine girmediği zamanlar mis gibi kokar. Burnumu boynuna sokarım. Üstteki tüyleri sert ve kısadır. Derisine yakın yerde pamuk gibi yumuşacık tüyler bulurum. Orasını koklama hoşuma gider. Köpek kokusundan daha nefis bir şey olamaz. Güneş battı. Her yere gölgeler doldu. Hava soğuk. O ender kış akşamlarından biri. Alev alev yanıyor olmama rağmen kulaklarımla ellerimin donduğunu hissedebiliyorum. Tertemiz bir duygu bu. Tasarladığım gibi boynumu çakımla doğramamaya karar veriyorum. Soğuktan öleceğim. Gece boyunca azar azar donacağım ve sabaha kas katı kesileceğim. Ağır ama trenle olandan daha sakin bir ölüm. İlk düşündüğüm oydu. Ama trenin önünde her zaman koşsam korkaklık ediyorum ve son anda bir sıçrıyorum, kıl payı kurtuluyorum. Bilmiyorum kaç kez denedim. Böyle ölmeye bir türlü karar veremiyorum. Herhalde çok acı çekilir. Üstelik bağırsakların öyle ortalığa saçılması bana tiksinti veriyor. Beni yerden kürekle toplamalarını istemem. Ne de şakacı birinin çıkıp parmaklarımı hatıra diye saklamasını. Beni ısıtmasın diye Oliver'ı itiyorum. Yoksa hiç donamayacağım. Daha iyi yerleşmek için yeri biraz eşeliyorum ve sırtüstü uzanıyorum. Hareketsiz kalıyorum. Oramda o acıyla. Allah kahretsin o alçak İbne Martinez'i. Kafam düşüncelerle, görüntülerle, sözcüklerle dolu ama çok uzun bir süre sonra gözyaşlarım kesiliyor ve her zamanki gibi soluk almaya başlıyorum. Ve o zaman yumuşacık taze toprağın beni Dona Immaculada'nın kolları gibi kucakladığını algılıyorum. İyice gömülüyorum, kendimi bırakıyorum ve yüzyuvarlak gezegenin yerçekimi olmaksızın evrenin simsiyah boşluğunda dalgalanmasını düşünüyorum. Döne döne. Ayrıca Samanyolu'ndaki yıldızları da düşünüyorum ve her şey patlayıp zerrecikler 4 Temmuz havai fişeklerindeki gibi saçıldığında dünyanın sonunun nasıl olacağını da, yeryüzünün bir parçası olduğumu hissediyorum. Aynı maddeden yapılmışım. Öldüğüm zaman dağılacağım. Tıpkı bir kek gibi ufalanacağım ve toprağın bir parçası olacağım. Bedenimden ağaçlar yetişecek. Evrende tek olmadığım geliyor aklıma. Herhangi bir özelliğim olmadığı da. Ancak bir toprak çamur olmam gerek. Belki kendime ait bir ruhum bile yoktur. Birdenbire tüm canlılar için tek bir ruh oluyor. Oliver için bile. Ve gökyüzü yok. Cehennem ve Araf da yok. Pederin uydurmaları olsa gerek. İhtiyarlıktan beyni sulanmış. Babamın söylediği logoslarla üstadlar da yok. Ve gerçeğe az çok yakın olan tek şey kendi Bahai dininle annem. Ama o da bir takım zırvalara takmış aklını. İran için geçerli ama burada nasıl kullanırız onları? Bir zerre olma düşüncesi hoşuma gidiyor. Bir kozmik kum tanesi olma düşüncesi. Miss June diyor ki, kuyruklu yıldızların kuyruğu yıldız tozundan yapılmışmış. Işığı yansıtan milyarlarca taş parçacıklarıymış. Derin bir dinginlik kaplıyor içimi. Martinez'i de unutuyorum. Korkuyu da, acıyı da, Süpürge odasını da. Huzur içindeyim. Yükseliyorum ve gözlerim açık olarak yıldızların boşluğuna doğru uçarak gidiyorum. Oliver'la birlikte. Uçuyorum, uçuyorum. Carmen Morales, küçüklüğünden beri ömrünün geri kalanına damgasını vuracak olan o aynı el becerisine sahipti. Herhangi bir cisim onun parmakları arasında asıl biçimini yitirir, başka bir şeye dönüşürdü. Çorbalık şehriyelerden kolyeler, tuvalet kağıdı rulolarından askerler, makara bobinlerinden ve kibrit kutularından oyuncaklar yapardı. Bir gün 3 tane elmayla oynarken bunların hepsini hiç zorluk çekmeden havada tutabileceğini keşfetmişti. Çok geçmeden 5 tane yumurtayla hokkabazlık yapmaya koyulmuş, ondan sonra da doğal olarak daha egzotik cisimlere geçmişti. Ayakkabı boyamakla insan çok terliyor, az para kazanıyor Greg. Sen de değişik bir şey öğren, birlikte çalışalım. Bana bir ortak gerek diye öneride bulundu arkadaşına. Kırılan sayısız yumurtadan sonra Gregory'nin beceriksizliği anlaşılmıştı. Kulaklarını oynatmak ve sinekleri canlı canlı yemek dışında hiçbir ilginç oyun öğrenmeyi başaramamıştı. Ama müzik kulağı vardı, iyi armonika çalıyordu. Oliver daha yetenekli çıkmıştı. Ona burnunun ucunda bir şapka ile 2 ayak üstünde yürümeyi ve bir kutudan kağıtlar çekmeyi öğretmişlerdi. Başlangıçta kağıtları yutuyordu ama sonraları onları özenle müşteriye vermeyi öğrendi. Carmen ile Gregory gösterinin ayrıntılarını dikkatle hazırlamışlar ve arkadaşlarıyla komşuların bakışlarından kurtulmak için mümkün olduğunca uzağa gitmişlerdi. Çünkü bu iş Pedro'nun ya da Inmaculada Morales'in kulağına gidecek olursa onları iyice pataklamaktan hiç kimsenin kurtaramayacağını biliyorlardı. Hani şu mahallede sadaka dilenmek akıllarına geldiğinde yedikleri gibi bir dayak. Kız rengarenk mendillerinden bir eteklik, tavuk tüylerinden bir takke yapmış, Olga'nın sarı botlarını ödünç almayı da başarmıştı. Gregory ise babasının vaaz verirken kullandığı ve Nora'nın kutsal emanetler gibi sakladığı silindir şapkayla papyon kravatı bulup çıkarmıştı. Dönem sonu partisi için bir oyun olduğunu ileri sürerek niyet kağıtlarının redaksiyonu için Olga'dan yardım istediler. Olga en delici bakışlarından birini yöneltti onlara ama hiçbir açıklama istemedi ve Çin kurabiyelerinden çıkan manilere benzer bir dizi kehanet yazdırmaya koyuldu. Malzemelerini yumurtalar, mumlar ve 5 tane mutfak bıçağıyla tamamlayarak hepsini bir torbaya gizlediler. Çünkü böyle bir yükle kuşku uyandırmadan dışarı çıkamazlardı. Oliver'ı hortumla bir güzel yıkadılar ve yırtıcı görünümünü biraz olsun hafifletebilmek amacıyla boynuna bir kurdele bağladılar. Mahalleden iyice uzak bir köşeye yerleştiler. Hokkabaz giysilerini giyip hemen gösteriye başladılar. Çok geçmeden 2 çocukla köpeğin çevresinde küçük bir kalabalık birikmişti. Minicik bedeni, garip kılığı ve yanar mumlarla sivri uçlu bıçakları havaya atmaktaki inanılmaz becerisiyle Carmen, karşı konulmaz bir atraksiyon oluşturuyor. O arada Gregory de armonikasının ezgileri arasında kendinden geçiyordu. Hokkabazın ara verdiği bir sırada çocuk müziği bırakıp oradaki talihlerini denemeye davet etti. Önemsiz bir para karşılığında köpek katlanmış kağıtlardan birini seçiyor ve müşteriye veriyordu. Birazcık salyaya bulandığı doğruydu ama pekala okunuyordu. Birkaç saat içinde çocuklar bir işçinin çevredeki herhangi bir fabrikada bir tam günlük mesai karşılığında kazanacağı kadar para toplamışlardı. Hava kararmaya başlarken üzerlerindekileri çıkardılar, öteberilerini kaldırdılar, kazançlarını paylaştılar ve yaptıkları işi işkence altında bile açıklamamaya yemin ettikten sonra evlerine döndüler. Carmen, ganimetini bir kutu içerisinde avluya gömmüş, Gregory de can sıkıcı sorulardan kaçınmak için birazını eve vermiş, bir bölümünü de sinemaya gitmek için kendine ayırmıştı. ''Burada bu kadar kazanırsak, Pershing meydanında ne kazanırdık, düşün bir kere, milyoner olurduk.'' Oraya o zıpırları dinlemeye çok insan gidiyor. Ayrıca otele çıkıp giren zenginler de var dedi Carmen. Böylesine bir yüreklilik Gregory'nin aklından bile geçmezdi. Ona göre kendi durumundaki insanların aşamayacakları gözle görünmez bir sınır vardı. Öteki yanda dünya farklıydı. Erkekler acele acele yürüyorlardı çünkü hemen yapılması gereken işleri ve tasarıları vardı. Kadınlar ellerinde eldivenlerle dolaşıyorlardı. Dükkanlar lükstü, otomobiller pırıl pırıldı. Bazı bürokratik formalitelerde annesine eşlik etmek için birkaç kez gitmişti oraya ama oralarda tek başına dolanmak aklının ucundan bile geçmemişti. Carmen bir anda piyasanın olanaklarını gözlerinin önüne sermişti. 3 yıldır yoksulların en yoksulları arasında 10 sente ayakkabı boyayarak dolaşmıştı da birkaç blok ötede 3 katını kazanıp çok daha fazla müşteri bulabileceğini hiç düşünmemişti. Ama bu düşünceyi hemen aklından çıkardı korkuyla. Sen delisin. ''Neden bu kadar ödleksin Gregory? Bahse girerim ki oteli tanımıyorsun.'' ''Oteli mi? Sen otele girdin mi?'' Elbette. Tıpkı bir saray gibi. Tavanlarda ve kapılarda resimler var. Pomponlu perdeler, hele bir lambalar var. Anlatılmaz. Işıl ışıl gemilere benziyor. Halılara insanın ayakları gömülüyor. Aynı plajdaki gibi. Herkes de çok şık giyiniyor ve pasta ile çay servisi yapılıyor. Otelde çay mı içtin? Pek sayılmaz ama tepsileri gördüm. Hiç kimsenin yüzüne bakmadan girmemiz gerek. Sanki annemiz bizi masada bekliyormuş gibi. Anladın mı? Ya enselenirsek? İlke olarak hiçbir şeyi asla itiraf etmemek gerek. Biri sana bir şey diyecek olursa zengin çocuk numarası yaparsın. Burnunu havaya kaldırıp kaba bir karşılık verirsin. Bir gün seni götürürüm. Ne olursa olsun çalışmak için orası en iyi yer. Oliver'la birlikte tramvaya binemeyiz ki, dedi Gregory çekinerek. Biz de yürürüz, diye karşılık verdi kız. O günden sonra Carmen Morales'in annesinin gözetiminden kurtulabildiği her fırsatta Pershing Meydanı'na gittiler. Kürsülerinin tepesine çıkıp hiç kimseyi ilgilendirmeyen yararsız şeylerden heyecanla söz eden vaizlerden daha fazla seyirci topluyorlardı. Hokkabazlık denemeleri olmazsa gösterinin çekici bir yanı kalmıyordu. Onun için arkadaşının gelemediği günlerde Gregory her zamanki ayakkabı boyama işine dönüyordu. Ama artık bu işi ticaret merkezindeki sokaklarda yapıyordu. İki çocuk pek çok başka ortaklığın yanı sıra karşılıklı gereksinim ve paylaştıkları sırlar nedeniyle de bağlıydılar birbirlerine. 16 yaşındayken Gregory Juan José Morales'le birlikte lisedeydi. Carmen bir sınıf küçüktü. Martinez ise okulu terk etmiş, kasaplar çetesine katılmıştı. Reese'in yakınında değildi artık ve ondan kaçınabildiği sürece kendini güvende hissediyordu. O zamanlar eskiden onu sürekli hareket halinde tutan isyankarlığı azalmıştı. Ama onu için için üzen başka dertleri vardı. Lisede beyaz öğrenciler çoğunluktaydı. Artık kendisini parmakla gösterilir hissetmiyor, düşmanlarından kaçınmak için zil çalar çalmaz koşarak çıkmak gereğini duymuyordu. Zorunlu eğitim, yoksullar ve hele hele Latinler arasında her zaman yerine getirilemiyordu. İlkokulu bitirir bitirmez iş bulup hayatlarını kazanmak zorundaydılar. Babası Gregory'nin kafasına eğitim tutkusunu yerleştirmişti. 13 yaşından beri koyun kırkarak Avustralya'nın kırsal alanlarını dolaştığından kendisinin hiçbir zaman gerçekleştiremediği bir tutkuydu bu. Annesi de en mütevazı işlerde kendini parçalamaması için bir meslek sahibi olma düşüncesini aşılıyordu ona. Hesap et evladım. Ömrünün 1/3'ü uykuyla harcanacak, 1/3'ü oradan oraya gitmek ve alışıldık işleri yapmakla, en ilginç olan 1/3'ü de işinde geçecek. Bari hoşuna giden bir şeyle geçsin, daha iyi, diyordu. İş bulmak için son kez okulu bırakmaktan söz ettiğinde Olga iskambil falına bakmış ve şansına yasa kartı çıkmıştı. Aklına bile getirme. Sen ya haydut olacaksın ya da polis. Her iki halde de eğitimli olmak daha iyi, diye hükme vardı. Ben ikisini de olmak istemiyorum. Bu kart senin yasalarla ilgili bir iş yapacağını açıkça gösteriyor. Zengin olup olmayacağımı söylemiyor mu? Bazen zengin, bazen de fakir. Ama sonunda önemli bir yere varacağım, öyle değil mi? Hayatta hiçbir yere varılmaz Gregory, sadece yaşanır. Carmen Morales'le Amerikan ritimleriyle dans etmeyi öğrenmişler ve dans figürlerini yapmakta öyle ustalaşmışlardı ki insanlar jitterbug ve rock and roll gösterilerinde onları alkışlamak için çevrelerinde halka oluyorlardı. Carmen bacakları havada uçuyor ve tam kafa üstü yere çarpmak üzereyken Gregory onu omzunun üzerinden inanılmaz bir hareketle döndürüyor, yerde sürükleyip bacaklarının arasından geçiriyor ve bir çekişte sağ salim ayaklarının üzerine dikiyordu. Bunların hepsini de ne ritmi ne de dişlerini kaybetmeden yapıyorlardı. Gregory kendine siyah bir deri ceket alabilmek için aylarca para biriktirmiş ve kaşlarının üzerinde bir bukle yaratmaya çalışmıştı. Ama kullandığı en aşırı bir yentim bile saçının o hüzünlü püskül görünümünü yok etmeye yetmediğinden arkaya doğru kısa kesilmiş bir saç biçiminde karar kıldı. Bu daha rahattı ama kızları korkudan ve zevkten titreten asi genç görüntüsüne daha az uygundu. Carmen de gençlere hitap eden filmlerde görülen oğlanların içlerinin gittiği esmer ve tombul Meksikalı kızların da saçlarını oksijenle açarak boş yere taklit etmeye çalıştıkları sarışın, erdemli, azıcık da aptal baş oyunculara benzemiyordu. Carmen ateş gibi bir şeydi. İki arkadaş hafta sonları 2 dirhem bir çekirdek giyiniyorlardı. Cehennem sıcağı da olsa Gregory siyah ceketini giyiyor. Carmen de babası görecek olursa ayağından çekip almasın diye bir torbaya gizleyip tuvalette değiştirdiği daracık bir pantolonla dolaşıyordu hep. Sonra da artık tanındıkları salonlara gidiyorlar ve giriş ücreti ödemiyorlardı. Çünkü gecenin en iyi gösterisini yapıyorlardı. Parasını ödeyemeyecekleri için bir meyve suyu bile içemeden, durup dinlenmeden dans ediyorlardı. Carmen, siyah saçları omuzlarına dökülen kalın kaşları ve dudaklarıyla sempatik yüzlü, hareketli bir genç kız olmuştu. Her an gülmeye hazırdı. Hatları yuvarlak, göğüsleri boyuna ve yaşına göre fazla büyüktü. Sanki bir sakatlıkmış gibi nefret ediyordu bu çıkıntılardan ama Gregory her geçen gün daha da dolgunlaştıklarını düşünerek büyümelerini izliyordu. Dans ederlerken sırf o heybetli göğüslerinin yer çekimi ve namus kurallarına meydan okumalarını görmek için oradan oraya atıyordu onu. Ama onlara hayran olanın bir tek kendisi olmadığını anladığında öfkeden kuduruyordu. Kız arkadaşı onda kesin bir arzu uyandırmıyordu. Bunu düşüncesi bile zina günahı işlemiş gibi dehşet veriyordu ona. Judy'ye baktığı gibi kız kardeşi gözüyle bakıyordu ona. Yine de bazen bu iyi niyetleri onu sürekli olarak acil durumda tutan hormonlarının ihaneti altında tökezliyordu. Peder Lara Guibel, kadınlar hakkında kötü düşünceler beslemenin ve kendi bedeniyle oynamanın sonuçları ile ilgili korkunç tahminlerle kafasını doldurmayı iş edinmişti. Şehvet düşkünlerini ateş saçan yıldırımlarla tehdit ediyor, avuçlarında kıllar çıkacağını, irinli sivilceler dökeceğini, kamışının kangren olacağını ve sonunda suçlunun korkunç acılar içinde öleceğini, üstelik günah çıkarmadan ölecek olursa dosdoğru cehenneme gideceğini yeminle söylüyordu. Delikanlı ilahi yıldırımdan ve avuçlardaki kıllardan kuşkuluydu ama öteki kötülüklerin doğru olduğundan emindi. Bunu babasından görmüştü. Her yanının nasıl irinli sivilcelerle dolduğunu ve kendi kendini ellemekten nasıl öldüğünü gözleriyle görmüştü. Teselliyi okuldaki ya da mahalledeki kızlar arasında aramak olacak şey değildi. Onun gözünde erişilebilir sınırların dışındaydılar onlar. Fahişelerden de medet umamazdı. Neredeyse Martinez kadar korkutucu görünüyorlardı ona. Hayvani ve anlaşılmaz bir sıcaklık içerisinde yanarak kalbinin atışından, uyku tulumunun içindeki yapışkan şeyden, sıkıntılı rüyalardan ve bedeninin beklenmedik gelişmesinden korkarak umutsuz bir aşk içinde dolanıp duruyordu. Kemikleri büyüyor, bedeninde yeni yeni kaslar ortaya çıkıyor, tüyleri uzuyor ve kanı inatçı bir sıcaklıkta kaynıyordu. Onu perişan ve yarı baygın bir durumda bırakan ani bir zevk patlaması için önemsiz bir uyarı yetiyordu. Sokakta bir kadının sürtünmesi, bir kadın bacağının görünüşü, sinemada bir sahne, kitaptan bir tümce, hatta tramvaydaki koltuğun sarsıntısına varana kadar her şey heyecanlandırıyordu onu. Eğitiminin yanı sıra çalışmak zorundaydı. Yine de duyduğu yorgunluk, bir gölün sularına gömülmenin, o günahın içinde kendini kaybetmenin, her zaman fazlasıyla kısa olan zevki ve o ölümü bir kez daha tatmanın akıl almaz arzusunu yok edemiyordu. Yaptığı sporlar ve dans enerji harcamasına yardımcı oluyordu ama kaynayan içgüdüsünü susturmak için daha güçlü bir şeye gereksinimi vardı. Çocukluğunda Miss June'a çılgıncasına aşık olduğu gibi delikanlılığında da genellikle kendinden büyük ve erişemeyeceği kızlara karşı ani aşk fırtınalarına kapılıyor, yanlarına yaklaşmaya cesaret edemeden onlara uzaktan tapınmayla yetiniyordu. Bir yıl sonra bir çırpıda kesin boyuna ve ağırlığına erişecekti. Ama 16 yaşındayken hala dizleriyle kulakları fazlasıyla büyük, sıska bir delikanlıydı. Biraz acınacak durumdaydı ama iyi bir hamurdan yorulduğu tahmin edilebiliyordu. "Haydut ya da polis olmaktan kurtulabilirsen sinema artisti olacaksın ve kadınlar sana tapacaklar," diye onu avutmak için vaatte bulunuyordu Olga. Oğlanı kendi acınası bedeninin içinde kıvranır gördüğü zaman. Sonunda onu iffetin yakıcı azabından kurtaran da o olmuştu. İlkokuldayken Martinez onu süpürge odasında köşeye sıkıştırdığından beri erkekliğiyle ilgili itiraf edilemez kuşkular içindeydi. Ne Ernestina Pereda'yı ne de başka bir kızı doktorculuk oynamak bahanesiyle yoklamaya bir daha kalkışmamıştı ve hayatın bu gizemli yanı hakkındaki bilgileri belirsiz ve çelişkiliydi. Kütüphaneden gizli gizli edindiği bilgi kırıntıları aklını daha fazla karıştırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Çünkü onlar sokakta edindiği deneyimlerle, Morales kardeşlerin ve başka arkadaşlarının şakalarıyla, pederin öğütleriyle, sinemada gördükleriyle ve kendi hayal gücüyle çatışıyordu. Namuslu yuvarlak masa şövalyelerini ya da uzak doğu kahramanlarını taklit ederek, kalp çarpıntılarını ve bedeninin tedirginliğini inatçı bir kararlılıkla reddedip kendini yalnızlığa itmişti. Ama doğasındaki coşku ona her an ihanet ediyordu. Duyduğu o belirsiz acı ve adlandıramadığı o heyecan bitmek bilmez bir süre boyunca onun belini bükmüştü. Ta ki artık bu işkenceye daha fazla katlanamayıncaya kadar. Ve Olga yardımına koşmasaydı neredeyse aklını kaçıracaktı. Kadın onun doğumunu görmüş, çocukluğunun tüm önemli anlarında hazır bulunmuştu. Onu kendi öz oğluymuş gibi tanıyordu. onunla ilgili hiçbir şey gözünden kaçmıyor, sağduyusuyla bulup çıkaramadığını falcılık becerisiyle tahmin ediyordu. Zaten falcılık da başkalarının ruhunu tanımaktan, dikkatli bir gözlem yeteneğinden, öğüt ve kehanetleri anında uyduruverecek kadar yırtık olmaktan başka bir şey değildi. Bu kez Gregory'nin perişan durumunu görmek için falcı olmaya gerek yoktu. O dönemde Olga 40 yaşlarındaydı. Gençliğin verdiği yuvarlaklıklar yerini yağlara bırakmış, çingenelik mesleğinin düzensizliği cildini soldurmuştu ama zarafet ve stilini, gür kızıl yelesini, eteklerinin hışırtısını ve canlı gülüşünü kaybetmemişti. Hala aynı yerde oturuyordu. Ama artık sadece bir odayı işgal etmiyordu, binayı satın alıp burayı kendi özel tapınağına çevirmişti. İlaçları, şifalı suları ve türlü otları için bir odası, terapi masajları ve kürtajları için bir başka odası, spiritizma seansları, büyü ve kehanet için de büyüyecek bir salonu vardı. Gregory'yi her zaman garajın üzerindeki odaya alırdı. O gün onu zayıflamış bulmuş ve son zamanlarda ona beslediği başlıca duygu olan o yalın acıma duygusu uyanmıştı eskiden. "Bu kez kime aşık oldun?" diye güldü. "Bu bok gibi yerden çekip gitmek istiyorum," diye homurdandı Gregory. Belden aşağısındaki o düşmana yenik düşmüş bir halde, başını elleri arasına alarak. "Nereye gitmeyi düşünüyorsun?" "Nereye olursa. Cehennemin dibine, umurumda değil. Burada hiçbir şey olduğu yok. İnsan nefes alamıyor, boğuluyorum." "Kabahat mahallede değil, sende. Kendi bedenin içinde boğuluyorsun sen." Kahin kadın dolaptan bir şişe viski çıkardı. Koca bir bardak ona doldurdu, bir de kendisine onu içmesini bekledi. Sonra bir tane daha koydu. Çocuk sert içkiye alışık değildi. Hava sıcaktı, pencereler kapalıydı. Günlük şifalı otlar ve tefarik otu kokuları havayı ağırlaştırıyordu. Olga'nın kokusunu çekti içine, ürpererek. Ani bir acıma duygusuyla esinlenen anaç kadın, arkasından yaklaşıp kollarıyla sardı onu. Artık sarkmış olan göğüsleri sırtında ezilmişti. Ucuz incik boncukla dolu parmakları gömleğinin düğmelerini el yordamıyla açtı. O arada çocuk şaşkınlık ve korkudan paralize olup taş kesilmişti ama o sırada kadın onun boynunu öpmeye, dilini dudaklarına sokmaya, Rusça sözcükler fısıldamaya, usta elleriyle bedenini yoklamaya, hiç kimsenin asla dokunmamış olduğu orasına dokunmaya başladı. Ta ki bir hıçkırıkla kendini bırakıp korkudan ve acele bir mutluluktan sarsılarak kendisini dipsiz bir uçurum atana, ne yaptığını ve neden yaptığını bilmeden, umutsuzlukla ona doğru dönüp telaşından giysilerini yırtarak, kızışmış bir hayvan gibi saldırana kadar. Onunla birlikte yerlerde yuvarlanarak, pantolonunu çıkarmak için tepinerek, iç eteklikleri arasından kendine yol bularak, büyük bir perişanlık dürtüsü içerisinde onun içine girip hemen arkasından bir haykırmayla çözülürken, aynı anda da sanki içinde bir atar damar patlamış gibi şakır şakır boşalıyordu. Olga, onun çocukluğunda pek çok kez yaptığı gibi sırtını sıvazlayarak göğsünün üzerinde bir süre dinlenmesini bekledi ve içinde pişmanlık duygularının uyanmaya başladığını hesap eder etmez yerinden kalkarak gidip perdeleri kapadı. Hemen arkasından da sakin bir tavırla üzerindeki yırtık bluzla buruşuk etekliği çıkarmaya koyuldu. "Şimdi sana biz kadınların hoşuna giden şeyi öğreteceğim," dedi yeni bir gülüşle. "Birincisi acele etmemektir yavrum." "Bir şeyi öğrenmek zorundayım Olga. Yemin et bana doğruyu söyleyeceksin." "Neyi bilmek istiyorsun?" "Babamla sen. Yani demek istiyorum ki siz ikiniz." "Bu senin üzerine vazife değil. Seninle hiçbir ilgisi yok." "Bilmem gerekiyor. Sizler sevgiliydiniz öyle değil mi?" "Hayır Gregory. Bunu sana bir kez ve tek bir kez söyleyeceğim. Hayır, biz sevgili değildik. Bir daha da bu konuyu bana açma. Yoksa seninle görüşmeyi keserim, anladın mı?" Gregory'nin ona inanmaya öyle ihtiyacı vardı ki daha fazla soru sormadı. Ona o akşamdan sonra dünyasının rengi değişmişti. Hemen her gün Olga'yı ziyaret ediyordu ve tıpkı gayretli bir öğrenci gibi onun kendisine göstermeyi istediklerini öğrendi, onun gizli duygularını dürttü, mümkün olan en edepsiz lafları ona fısıldama cesaretini gösterdi ve evrende tümüyle yalnız olmadığını, artık ölmek için de hiçbir istek duymadığını hayranlıkla keşfetti. Ruhunun huzura kavuşmasıyla birlikte bedeni de birkaç hafta içinde gelişerek o çocuk görünümünden kurtulmuş, yüzüne bir mutlu erkek ifadesi yerleşmişti. Olga sırf duyduğu şükrandan kendisine aşık olmak üzere olduğunu fark edince onu şiddetle silkeleyerek aynada çıplak olarak kendisine bakmaya ve şişmanlığını, kır saçlarıyla kırışıklıklarını, onca yıl kaderle boğuşmasının verdiği yorgunluğu tek tek görmeye zorladı. Ve böyle sapık fikirlerde direnecek olursa onu yanından atmakla ciddi ciddi tehdit etti. İlişkilerinin sınırlarını açıkça görmesini sağladıktan sonra haline şükretmesini, çünkü aslında müthiş şanslı olduğunu ekleyerek onunla bedava ve güvenli seks yapacak, gömleklerini ütüleyecek, cebine para koyacak ve karşılığında hiçbir şey istemeyecek, başka bir kadın bulamayacağını, daha hala çocuk olduğunu, çocukluktan çıktığında da kendisinin ihtiyarlamış olacağını, aklını derslerine vermesini söyledi. Bakalım içinde büyüdüğü o delikten kurtulmayı başarıp adam olabilecek miydi? Böyle bir fırsatlar ülkesinde yaşıyordu ve bunlardan yararlanmamak çok büyük aptallık olurdu. 7. ayrımın sonu, sayfa 102.